Ayrım 20.
Abdülhamit'in son yıllarında bir de monşerler türediğini, daha doğrusu Fransızca bilen yahut bilir görünüp birbirlerine boyuna monşer diye hitap eden frenkler gibi giyinmiş gençlerin o isimle anıldığını da unutmamıştı. Paşanın küçük oğlu işte tam bir monşer örneği idi. Ha dedi, gene züppeliye işaret bir, dekadan ve çok öncede bir didon varmış ama ben bunlara yetişmedim. Yalnız didon sakal bilirim. Çene üstünde bırakılmış bir değirmi kıldı. Bizim Animalidis efendi ölünceye kadar didon sakalını terk etmemişti. Kırım Savaşı'nda 3. Napolyon'un sakallı askerleri İstanbul'a girdikleri vakit kapı eşiklerinde oturmuş çocukları sever, yanaklarını okşarken "Söyle bakalım" anlamına didon derlermiş. Halk Fransız askerine biraz da alafranga davranışlı adamlara o ismi takmış. Geçenlerde bir yazıda okumuştum. Şimdi de gelsin naylon. Bu da unutulacak. Bunu da oğullarımız, torunlarımız gazete makalelerinden öğrenecekler. Sabahleyin İsmail Bey'e bir ilan yazdırmış. İki gazeteye yollatmıştı. Mısır'da yapılmış paltosunu Dolmabahçe Sarayı'ndaki suvarede kaybedenin şu numaralı telefona müracaat eylemesi. Bakalım sahibi çıkacak mı ve tıpatıp ata vücudundaki bu adam kimdir? Kendisininki bulunacak mı? Büyük Sedef İnci'nin karısını ziyarete gidecek olan Ayşe'nin nasıl bir etki altında döneceğini ve doktorun istemesine vereceği cevabı da düşünüyor. Asıl daldığı düşünce Kaynar Su tarafından verilen deminki özel konferans oldu. İçinden söyleniyor. Sarı kız aşk hararetine fazlaca dayanıklıymış. Sevecenlik duygusundan da yoksunmuş. Bu sözleri pek de yabana atmamalı. Şimdiye kadar görünen o. Azıcık bana bir de tekire karşı duygulu. Üst tarafı fasafiso. Halbuki Kafkas kadınları ateşli olurmuş diye işitirdik. Daha çok süs, şatafat, ünvan, beğenilme meraklısıymışlar galiba. Eskiden padişah ve şehzade karısı, haseki, gözde olmak, takıp takıştırmak, köşklere, kayıklara, landolara kurulmak için saraylara nasıl da can atarlarmış. Güzelliklerine güzeldirler ama Şehzade Seyfullah Efendi'nin hizmetinde kocamış komşumuz Hubter Hanım anlatırdı. Kendisi İstanbulluydu. Çoğu kalpsiz, duygusuz, acımasız olurmuş. Hatta Hubter Hanım derdi ki, erkeklerine de pek bağlanmazlardı. Birbirlerine inat, sahte bir takım cilveler yaparlardı. Gönülden gelme sevgi değildi bu. Ayşen anasının soyuna daha fazla çekmiş. Güzelliğine güvenen, kurumlu, kendini beğenmiş, birdenbire zenginleşince şımarmış, yüreği kaskatı kesilmiş, yarı cahil bir Çerkes kızı, bir saraylı. Gazinolar, barlar, kokteyller, dans salonları, plajlar ve gezileri süsleyen saraylılardan, modern yaşantımızın saraylısı. Dün gece Dolmabahçe'nin içi o saraylılarla doluydu. Ata zihninden ilk karşılaştığı değil, rastlantının bir anda karşısına çıkardığı yabancı bir deniz subayı ile öpüşüveren Deniz'i, belki birini de araya sokacak bir modern saraylılar listesi yaptı. Saray dehlizlerine kapıp koyuverdi. Dolmabahçe'nin görkemli, Sultan Aziz devrinden beri sesini kaybetmiş odaları, sofaları şenlendi. Gerçi bu modern gözdeler peltek şiveli konuşmuyorlardı. Eskiler daha ince belli, çiçek tenli, yabancılıklarından dolayı ayrı bir çekicilik sahibi değillerdi ama gene de güzeldiler, dekolte hazekilerdi. Fakat baş gözde birinci kadın efendi kesinlikle Ayşen'di. Yarın bir şehzade doğuracak, padişah anası olacaktı sanki. Sarayın belki de yapılmasından beri görmediği bir iç açıcılıkla asıl saraylıya en çok benzeyeni Vurguncu Yaşar'ın kızıydı. Ata efendi, delirmişim dün gece diye söylendi. Ayşen beni seviyormuş. Hele aklıma gelene bak. Olur mu böyle şey? Bir kız dayısını öper, hatta kucaklar, dizlerine de oturur ya. Filmlerde görmüyor muyuz? Perdede gördüklerimizi yapıyoruz. Zaten Ayşen'le ben uysal dayı ve şımarık yeğen rolünde gibiyiz. Sanki film çeviriyoruz. Sonu nasıl bitecek? Sarı kız sonunda bir delikanlıya gönül verecek, ben de nikah dairesine gideceğim, sırtımda bonjur, yakamda bir gül, çizgili pantolonla. Işıklar yanacak, fakat ata için karanlık asıl o zaman başlayacak. Bu ne dalgınlık dostum, palto meselesini o kadar düşünmeye değmez, önümüz yaz, kışa Allah kerim, ben de yaptıracağım taksitle, seni de terzime götürürüm. Melun, gene bir dokundurma var sözünde. Odaya girip böyle konuşan İsmail Bey demek istiyor ki, gelecek kış ne Yaşar kalır ne Ayşen. gene taksitle palto yaptıracak duruma düşersin. Kızdırmak için ona şöyle cevap verdi. Daha havalar ısınmaz. Şimdi ısmarlamaya gitmek üzereydim. Sen geldin. Doğrusu da bu. Elde ne kalırsa kârdır. Neyse, bugünkü görüşme nasıl geçti? Hangi görüşme? Hacivat doktorla bir saat süren konuşmadan bahsediyorum. Ayşen Hanım'ın kendisine varacağını mı sanıyor budala? O mesele hallolundu artık. Ne gibi? Şimdi Rüştü telefon etti. Annesi gelecekteki gelinini bağrına basmış, öpüşmüşler, koklaşmışlar. Yani bir tür nişanlanma. Akşama yemekte oradasınız. Seninle Üftade Hanım. Bana bir şey söylemediler. Söylemeye beni memur ettiler. Nasıl işin bir gün böyle sonuçlanacağını sana anlatmamış mıydım? Nikah olur olmaz yeni çiftler İsviçre'ye gidecekler. Rüştü fabrikalarda staj görecek. Çünkü Sedefinciler ilaç yapma işine girişmek niyetindeler. Serin Hanım da zaten orada. Bunlar gidince dönecek. Ata önce hüzün duydu. Sarı kızdan ayrılmak üzüntüsü. Bir süre şaşkın kaldı. Fakat sonra içinden gülümsedi. Ayşe'nin yeni bir oyunuydu bu. İsmail Bey'le alay etmek sırası yakında gene kendisine gelecekti. Gelinceye kadar duyarlı bir noktasına basmayı ihmal etmedi. Dedi ki, Allah hayırlı etsin, kısmetse olur ama Rüştü Bey için Deniz Hanım da uygun bir eşiydi, değil mi? Karşısındakinin yüreği burkulmuştu kuşkusuz, rengi değişti. Deniz'in kocası hazır, çoktan sözleşilmiştir. Yollar açılınca bugün yarın gelecek. Akrabasından Beyrutlu bir mühendis, çok zengindir, eşraftandır. Haberim yoktu. Benim kızım ikide bir karar değiştirmediği için evde sözü edilmez de ondan. İsmail Bey taşı gediğine koyduğuna memnun ilave etti. Haydi dedi yollan evine. Saat 5. Allah seni de Vasfiye Hanım'a şirin göstersin. Yeğenini beğenmiş, dayısını da sempatik bulursa artık işin iştir. Kurumun kodamanlarından sayılırsın. Baba meydanda olmadığına göre kayınpeder bey sensin. Sahi o nerelerde? Ata gizli atışmanın sürmesinden memnun değil ama cevap vermeden yapamadı. Haftaya burada olacak. Oturduğumuz apartmanı satın alıp tapu muamelesini bitirmek üzere İstanbul'a geliyor. Katip Bey yutkundu. Memnuniyetsizliğini sahte bir neşeyle örtmeye çalıştı. Ha şöyle. Ama yılan herif gene sokmadan yapamadı. Gene de Gedikpaşa'daki senin viraneyi yabana atma. Eline fırsat geçmişken biraz tamir ediver. Modernleştir. Dış sıvasını betonla. Betonu çıt çıtla, içine banyo filan koy. Pencereleri birleştirip ferahlat, güzel olur. Bilirsin ya, tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. İsmail Bey'den bu sözlerin kötü etkisiyle ayrılan Ata Efendi, akşam yemeğine Büyük Sedefinci'nin Cihangir'deki konağına davetli olduğunu düşünerek kendisini bir topladı, hafifçe göğsünü kabarttı, yürüyüşü de değişmişti. İçinden, ''İnsanın ayakları maddi ve manevi durumu ile çok ilgili.'' dedi. Kendine güvendiğin zaman başka türlü adım atıyorsun. Muhtaç kalıp iş veya borç para istemeye giderken zavallılar yere basmaktan ürküyormuşçasına çekingendirler. Böyle önemli bir adamın davetlisiysen sanki onlar da kalantorlaşıyorlar, azamet takınıyorlar. Sevdiğin, haz ettiğin biriyle buluşmaya gittiğin sırada keyfe geldiklerini sen de duyuyorsun. Tatlı bir sarhoşluk geçiriyorlar. Hele cebin ve cüzdanın doluluğunu, yufkalığını yahut boşluğunu en çabuk anlayan, hareketlerinden derhal belli eden organımız ayaklarımızdır. Dost başa, düşman ayağa bakar derler. Bence bu sadece baştaki şapkaya ve ayaklardaki kunduralara bakıyor anlamına gelmez. Adımlarını atış biçimini inceler demesinedir. Eğer bunlar bastığı yeri incitmekten çekiniyorsa, kararsız ve endişeli ise düşmanı sevindirmiş olursun. O ayaklarda henüz uçları yenmemiş, pırıl pırıl boyalı kunduralar bulunsa bile. Adım atış iç yüzümüzü meydana vurur. Ata son yıllarda hem görgüsünü arttırmış hem de daha kavrayışlı olmuştur. Kendisine öyle gelmektedir ki kadınlar ayaklarını tutma, oynatma ve adım atma ile çok şey anlatırlar. Kolay elde edilir veya edilemez yaratıklar mıdır, değil midirler? Kendileri farkına varmadan erkeğe sanki söylerler. Mesela Mesture Hanım'ın uysal ayaklarını yüzlerine bakmadan seyreden anlayışlı, tecrübeli bir adam çok geçmeden ne mal olduklarını sezebilir. Ata Efendi böyle muhakemeler yaparken Ayşe'nin ayaklarını da düşündü. Bunlar surat eden, kaşlarını çatmış, aynı zamanda kendisi gibi mağrur ve biraz da katı yürekli, yola gelmez ayaklardır. İnatçı ayaklar, hırçın, çevik, dağ keçisi ayakları. Taksim Meydanı'nda dolmuştan indi ve söylendi. Demek bu inatçı ayaklar sonunda Rüştü'ye uyup Ayşe'ni Sedefinci'nin konağına güzel güzel götürdü. Sarı kız gelin oluyor. İsviçre'ye gidecek. Ben Gedikpaşa'ya döneceğim. Eskisi gibi ancak yılda birkaç defa şu meydandan geçeceğim ve üstün palasa bakıp içimi çekeceğim. Hey gidi günler hey diyeceğim, öyle mi? Bir korna sesi. Kendisini yaya kaldırımına güç attı. Şoför pencereden başını uzatmış haykırıyor. Ortası çamur bey baba, yandan gel. Kabahatin kendinde olduğunu bildiği vakit kızmayacak kadar insaflıydı. 4-5 adım sonra apartmanda bulunuyordu. Anlaşılan artık kararını verdin. İsabet de ettin. Babana yazmalıyız. Ayşen ziyafet dönüşü odasındaki yumuşak divanın üstüne yatarcasına uzanmış bir mektuba göz gezdiriyor. Neden sonra başını kaldırdı. Ne dedin dayı? Nişanlanacağını babana yazmak gerek diyorum. Gözlerini yeniden mektuba çevirdi ve okumasına devam ederken cevap verdi. Acelesi yok, hele birkaç gün geçsin. Sonra mektuba elini vurdu, sordu. Kimdendir biliyor musun? Faruk Senayi Bey'den. Bu 7.'si galiba, haftada bir gönderiyor. Nedir istediği? Ben, vereyim de oku, hoş yazıyor doğrusu. Edebiyat meraklısı olanlara tesir eder. Adamcağızın gözü burada kalmış, hiçbir şeyle teselli bulamıyormuş. Neler de neler. Mektubu yarıda bırakarak kalktı. Uzun dedi, çok uzun yazıyor. Başka işi gücü yok mu? Elçiler bir şey yapmazlar, çalışmazlar mı? Zaten Thomas da öyle, boyuna mektup yolluyor. O şimdi İtalya'da. Mektuplar apartmana mı geliyor? Ben rastlamıyorum. Hayır, berber Nikon'un adresine gelir. Rüştü de hep berberin adresine yazardı. Hepsini senin yazı masanın alt gözüne atıyorum, görmedin mi? Demek Rüştü ile mektuplaşıyordunuz. Darılmamıştı sana. Çok seyrek cevap veririm ben. Kısacık 4 kelime. Ey, bu geceki toplantı hakkındaki fikrin dayı? Gayet iyi. Baba çok nazik davrandı. Ana sanki memnundu. Oğlanın etekleri zil çalıyordu. Daha ne olsun? Teyzem de bir pot kırmadı. Ben ondan korkuyordum. Sofrada yemeği alamaz döker, ağzını şapırdatır, falso yapar diye. Babamı fazla göklere çıkarıyordu. İşaret ettim, kesti. Velhasıl hepsi yolunda gitti. Mükemmeldi. Evet, fena geçmedi. Benim asıl hoşuma giden Rüştü'nün hazırladığı sürpriz. Ne sürpriziymiş bu? Bir kadillak. O da ne demek? Bir yabancı konsolostan en iyi marka otomobil satın almış. İznini de koparmanın yolunu bulmuş. Yarın Boğaz içine gideceğiz. Artık her yere kadillak ile gideceğim. Ben de kullanmasını öğreneceğim. Yaza kadar ehliyetnamem de alınır. Ata anladı. Ayşen eğer yumuşamış göründüyse sebebi o markalı arabaya kurulmak sevdası. Yakışmasına yakışır. Hele direksiyonun başına kendisi geçerse. Fakat diyor, kızda başka duygu yok. Sadece gösteriş. Doktor haklı söylemişti. Ne analık duygusu olur, ne koca sevgisi böylesinde. Çocuk doğurması bile anne şefkatiyle değil. Onu süslü püslü giydirmek, gene süslü püslü giyinmiş bir dadının sürdüğü, neydi bakayım? Aerodinamik galiba. Bir arabaya koyarak danteleler içinde şuna buna göstermek için ister. Rüştü sonunda onu katillak ile avladı. Avladı mı? Hayır. Ayşen hala elçi ile Amerikalı arasında kararsız. Hakikaten tedaviye muhtaç bir hasta. Kaynar su tam teşhisini koymuş. Sana açıkçasını söyleyeyim mi dayı? Öfkelenme gene. Her zaman söylediklerimi tekrarlayacağım. Üçünden de haz etmiyorum. Başka erkeklerden de. Ben ne Berin'e, ne Deniz'e, ne de bildiğin, gördüğün kızlardan hiçbirine benzemiyorum. Böyle olduğumu mu istersin, yoksa Deniz gibi vestiyerde ilk rastladığı erkeğin boynuna sarıldığımı mı? Ortası vardır. Fakat sen o olayı kimden duydun? Kendisinden. Utanmadan bayıla bayıla anlattı. Sen de zevkle seyretmişsin. Bana ne? Ağzına iki tokat atmak gerekti ama bu hak arlanmaz babasına düşer. Konuşma şunlarla. Senin Berin'le de konuşmayayım mı? Hani bir bardaktan viski içtiğin Berin, benim sana özene bezene seçip markalattığım mendile yağlı elini silsin diye verdiğin erkek artığı Berin, bunu da anlatan kendisi, iğrenç şeylersiniz hepiniz. Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin? Öyle bir şey söylememiştim. Gözlerinden okuyordum. Hem de ta Haydarpaşa garında ilk karşılaştığımız zaman tipin olduğunu anlamıştım. Bana benzeyen bir kıza aşık olamaz mısın sen? Olmayabilirim. Esmerler daha hoşuma gider. Daha sıcakkanlı, daha sevgi dolu, sevecendir. Ya, demek ki ben sevme yeteneğinden yoksun, katı yürekli, soğuk bir kızım. Sana karşı yakınlık duymadım demek. Benden ayrılınca çok üzüleceğini düşünerek Faruk'la evlenmediğimi, Thomas'ı reddettiğimi anlamadın demek. Ayşen tekrar divanın üzerine yüzü koyun, ellerini örtmüş durumda uzandı, hüngür hüngür ağlıyor. Ya Rabbi, ne biçimli vücut bu? Nasıl da sert, diri, sudan çıkmış balık gibi sarsılıyor. İçeriye giren Üftade sordu. Yine ne oldu? Sen mi üzdün kızı efendi? Tok sözlülüğü bırak artık. Ben bir şey demedim. Sinirleri bozulmuş olacak. Sedefinciler de sıkıldı galiba. İyi hoş insanlar ama evlerindeki hava boğucu. Günnameye seslendiler. Validollu ilaç geldi. Gene damlaları Ata Efendi saydı ama fincanı karısına uzattı. Ayşen hıçkırıklar arasında kesik kesik söyleniyor. Yarın Faruk Bey'e telgraf çekeceğim. Geliyorum diyeceğim. Başımı alıp gideceğim. Ata kızın ilk günden beri ağlama meraklısı olduğunu ve krizin çabuk geçeceğini bildiğinden telaş etmeden seyrediyor. İçinden söyleniyor da. Şımarık yaratık. Ne halt edeceğini kendisi de bilmiyor. Bir ona bir buna söz verip sonra cayıyor. Sanki ben üzülürmüşüm diye Faruk'a varmamış. Yalan. Daima daha iyi yani daha zengin koca arıyor. Ahan gibi birini. Tuhaf bir şey dikkatine tekrar çekti. Ayşen bayıldı yahut buhrana tutulup ağladı mı günnameye bir şeyler oluyor. Yürüyüşünü değiştirdikten başka Ata ile Üftade'ye karşı yabancılaşıyor. Düşman gibi kesiliyordu. Sanki karı koca küçük hanıma zulüm yapıyorlardı. Cahil kafasından neler geçirerek bu tavırları alıyordu. Ata anlamıyordu ama fena halde içerliyordu. Daha tuhafı bu içerleme el ayak çekildikten sonra onu mutfakta veya odasında yakalayıp iyice pataklamak isteği şeklinde belirmekteydi. Hatta okşamak, hatırını almak, barışmak ihtiyacını da duyuyordu. Vaktiyle gençliklerinde Üftade'ye de bazı o haller gelirdi. Birkaç şamar atar yetmezse yani ağlama sızlama devri gecikirse işi daha da ileriye götürürdü. Sonunda okşar, öper, hıçkırıklarını kesince kucağını alır severdi. Bu sevişmenin ayrı bir zevki vardı. Evet, şimdi anlamaya başladı. Kadındaki o hal isteğin bir işareti, simgesidir. Hınzırlık şekli almış, acayip bir cilve, bir davet. Günname de şu dakikada evlenmek üzere olduğu hanımını, evleneceği delikanlıyı vesaireyi düşünerek kendinde bir iştah duymuştur. Duyduğunu surat etmekle, farkında olmayarak açığa vuruyor. Kız, ilacı iyi kapatmamışsın, çoğu uçmuş. Bir daha vermek gerekirse içinde yok. Aldıracaksınız. Bilal Ağa'ya söylemeli. Gece yarılarında tekrar uyandırmayalım, dedi. Maksadı açık. Bu bahane ile aşağıya inmek, kapıcıya kendisini kapı aralığında sıkıştırtmak. Peki ama Ayşe'nin duygu olarak günnameden farkı ne? Olsa olsa terbiyesi engel oluyor. Onun surat edişleri, ağlamaları aynı ihtiyacın belirtileridir. Hele şimdi Rüştü gibi bir delikanlıyı eline geçirmişken, nişanlı yarın nikahlı ve arkasından koca olarak şu Cadillac otomobiline kurulup bahar mevsimi dere tepe baş başa gezmek, sevişmek mümkünken niçin bir türlü karar alamıyor? Hay Allah müstahakkını versin, çıkamıyorum işin içinden diye söylenerek mutfağa gitti ve günnameye surat asarak kendine bir kahve pişirdi, odasına girdi. Az sonra mırıltılar, gezintiler kesilmişti. Galiba Ayşe'ni yatırmışlardı. Üftade yanına gelmek üzeredir. Çarçabuk soyundu, yatağına girdi, uyumuş taklidi yaptı. Nitekim kapı aralandı, karısı başını uzatmış bakıyor, nefesini dinliyordur. Kımıldamadı. Bir kez uyuduktan sonra kendisini rahat bırakmasına ona evlendiği zamanlarda tembih etmişti. İlk uykum kaçarsa bir daha uyuyamam demişti. Kadıncağız çekildi. İkide bir başını kaldırıyor, apartmandaki bütün lambaların sönüp sönmediğini kontrol ediyordu. Sonunda karanlık ve sessizlik her tarafı sarınca karyolasından usulca kaydı, robe de chambre'ına sarıldı. Patırtı etmeden yazı masasını buldu, caddenin ışığı zaten burasını tül perdeler ardından hafifçe ay ışığı vurmuşçasına aydınlatıyordu. Masanın ışığını aşağıya yansıtan yeşil fanuslu lambasını yere koydu, yaktı, gözlüklerini takıp alt çekmeceyi çekti. Sarı kız doğru söylemiş, mektuplar orada. 30 tane kadar var. Düzenli bir adam olduğu için merakını yenip önce bunları yazılarına baka baka 3 desteye ayırdı. Rüştü'nünkiler, Elçi'ninkiler ve Amerikalı'dan gelenler. Sonunculardan hiçbir şey anlayamazdı. Bir yana koydu. Hatta bir aralık ötekileri tarih sırasıyla yerleştirmeyi düşündü ama vazgeçti. Faruk'un yolladıklarından üste rastlayanına göz gezdirmeye başladı. Elçininki basılmış kadar okunaklı, harfleri iri iri. Kağıtların cinsi de enfes mi enfes. Üzerlerinde kabartma markası da var. Bir de yazı. Başka dilden bir söz olacak. Okudu ama anlamını kavrayamadı. Carpe Dijon. Ne demek ola? Diye söylenerek okuyor. Okudukça Faruk Bey'in düşünce ve kalem gücüne hayran oluyor. Gerçi çoğu Ayşe'nin anlayacağı yalınlıkta sözler değil ama coşmuş adamcağız. Halının üstüne yüzü koyun iyice uzanmıştı. Bazen bağdaş kurarak, bazen diz çökerek, bazı defa bir dizini dikerek bu şekillerde saat gece yarısını geçiyordu okumasına devam etti. 4. Sungur Paşaoğlu mektubunun bir yerinde diyor ki, size ilk defa 1944 yılı Eylül'ünde Taksim Anıtı önünde rastlamıştım. Dolgunca bir hanımla beraberdiniz. İstanbul'un yabancısı olduğunuz her halinizden belliydi. Etrafa ve daha çok kalabalığa hayretle fakat aynı zamanda dikkatle, ne mümkünse öğrenmek isteyen gözlerle bakıyordunuz. Beni görmediniz ama dolgun hanım yengenizmiş, sonra anlaşıldı. Üzerinizden bir türlü ayıramadığım gözlerimin etkisi altında kaldı, işin farkına vardı. Ata hikayenin ötesini, yani otomobile binme teklifini, çemberli taşa kadar gelişini karısından dinlemişti. Bunları olduğu gibi yazan Faruk Senayi birdenbire hararetleniyordu. İşte Ayşen Hanım, derhal anladım ki bunca yıllardır gezmediğim hiçbir köşe kalmamış dünyada arayıp bulamadığım sevgili sizsiniz. Size başka çevre, başka hayat gerekir. O hayata, o çevreye girince güzelliğinizin layık olduğu çerçeve içinde bambaşka bir değer kazanacağı kesindir. Artık başka düşüncem kalmadı. Hayal alemine daldım. Evlenmeye razı olduğunuz, sizinle bir sarayda verilen diplomatik ziyafete giderken, kokteyllerde bulunurken, tiyatro locasında otururken, dansa kalkar, misafirleri kabul ederken bir elçi eşi sıfatıyla, gösterişli elbiseler ve mücevherlerle en zarif kıyafette yaşamaya başladım. Yalnız kişisel değil, milli gururumdan da göğsüm kabarıyordu. Sefir bu ustaca başlangıçtan sonra aşkın ve kadının 72,5 millet ağzından alınmış sözlerle tarifini, bir takım şiirlerin çevirilerini yapıyor ve coşuyordu. Evet ey ömrümün tek gururu, ey haşin, mağrur, yüksek bakışlı aşk ilahisi, az konuşan fakat her kelimesinde bir anlam taşıyan Delf Tapınağı'nın esrarengiz, el değmemiş büyücüsü. Senin, affedersiniz, o kadar beraberiz ki yazarken sanki düşünüyormuşum gibi şaşırıyorum. Sizin, zaten gururunuz, haşinliğiniz, ince ve uygar tatlı vücudunuza rağmen kişiliğinizi yapan o nefis vahşiliğiniz değil midir ki ilk gününden aklımı başımdan aldı? Hükümet tam bu sırada beni geçici bir görevle dışarı göndermişti. Gittiğim yerden dönüşümde bir de baktım ki pastane kapısından içeriye bir altın ışık süzüldü. Bütün başlar bu altın ışığa çevrildi, gözler kamaştı. Hiçbir ışık bu kadar zarif, ince şekle sokulamazdı. Ne kibar giyinmiştiniz, nasıl da gaddar güzeldiniz. Ne derece gelişmiş, çevreyi üstüne çekmiştiniz. Hayır, çevreyi ayaklarınızın altına almış, bir kaide yapmış, gurur ve ihtişam heykeli gibi yükselmiştiniz. Önce şaşkınlığımdan, hayranlığımdan kalbim durdu, sonra nefes aldım, dedim ki, böyle olmasından doğal ne vardı?